Ayrım 9. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 128. Batılılaşma değil, çağdaşlaşma. Çağdaşlaşma, toplumun siyasal, kültürel, sosyal, ekonomik ve bireysel bakımlardan çağa uygun hale gelmesidir. Sunakili, Atatürk Devrimi, 5. basım, Ankara 1995, sayfa 117-118. Önce aklın, sonra bireyin özgürleşmesidir çağdaşlaşma. Egemenliğin kaynağını ilahi güçten alan ve kendisini ilahi gücün yeryüzündeki temsilcisi olarak gören kralların, padişahların iradesine ve bu iradeyle biçimlenen teokratik sisteme başkaldırmaktır çağdaşlaşma. Bu nedenle de laiklik olmadan çağdaşlaşma olmaz. İşte Atatürk, önce padişahın iradesine karşı halkın temsilcilerinden oluşan TBMM'yi açarak, sonra saltanatla hilafeti birbirinden ayırıp her ikisini de ortadan kaldırarak ve bu arada cumhuriyeti ilan ederek her şeyden önce 600 yıldan fazla bir zamandır devam eden bir teokratik sisteme başkaldırmıştır. Böylece Türkiye'de yüzyıllar sonra ilk kez aklın ve bireyin özgürleşmesi yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. Atatürk'ün şu sözleri onun çağdaşlaşmadan ne anladığını göstermesi bakımından çok önemlidir. Düşünceler anlamsız, mantıksız, safsatalarla dolu olursa o düşünceler hastalıklıdır. Bir de toplumsal yaşayış akıldan, mantıktan uzak, faydasız, zararlı bir takım görenek ve geleneklerle dop dolu olursa yaşam felce uğrar, ilerleyemez, gelişemez. Atatürk'ün bütün amacı çağdaş bir Türkiye yaratmaktır. O bütün ömrünü bu amacını gerçekleştirmek için harcamıştır dersek abartmış olmayız. Atatürk, Cumhuriyet'in 10. yılında gerçekleştirdiği devrimin amaçlarını şöyle sıralamıştır. 1. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız. 2. Ulusumuzu en geniş varlık, araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. 3. Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracağız. Şerafettin Turan'ın yerinde tespitiyle, bu sıralama onun yurt, ulus, kültürü kapsayan üçlü bir amaç doğrultusunda hareket ettiğini kanıtlamaktadır. Turan, adı geçen eser, sayfa 480. Atatürk, çağdaş bir yurt, çağdaş bir ulus ve çağdaş bir kültür yaratmak istemiştir. Dolayısıyla Türk devriminin özü çağdaşlaşmadır. Atatürk, çağdaşlaşma konusundaki kararlılığını 1925 yılında şöyle ifade etmiştir. Biz her bakımdan medeni, çağdaş insan olmalıyız. Çok acılar gördük. Bunun sebebi dünyanın vaziyetini anlamadığımız içindir. Fikrimiz, zihniyetimiz medeni olacaktır. Şekillerimiz, kıyafetlerimiz tepeden tırnağa medeni olacaktır. Şunun bunu sözüne önem vermeyeceğiz. Medeni olacağız. Bununla iftihar edeceğiz. Bütün Türk İslam alemine bakınız. Zihinlerini, fikirlerini medeniyetin emrettiği kapsam ve yüksekliğe uyduramadıklarından ne büyük felaketler ve ıstıraplar içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak bu zihniyetimizdeki değişikliktendir. Artık duramayız. Mutlaka ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileriye gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir. Medeniyet öyle bir ateştir ki ona kayıtsız kalanları yakar ve mahveder. İçinde bulunduğumuz medeniyet ailesinde layık olduğumuz mevkiyi bulacak ve onu koruyacak ve yükselteceğiz. Refah, saadet ve insanlık bundadır. Atatürk, çağdaş dünyayı anlayamayan veya çağdaş dünyaya direnç gösteren toplumların mahvolacaklarını, esir olacaklarını ve aşağılanacaklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yanlışa düşmeyeceğini belirtmiştir. Medeniyetin coşkun seli karşısında direnç boşunadır ve o gafil ve itaatsizler hakkında çok amansızdır. Dağları delen, gökyüzünde uçan, göze görünmeyen zerrelerden yıldızlara kadar her şeyi gören, aydınlatan, inceleyen medeniyetin kudret ve uluviyeti dışında, ortaçağ zihniyetleriyle, ilkel hurafelerle yürümeye çalışan milletler mahvolmaya mahkumdurlar. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti halkı yenilikçi ve gelişmiş bir millet olarak ilelebet yaşamaya karar vermiş, esaret zincirlerini ise eşsiz kahramanlıklarla parça parça etmiştir. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 17 sayfa 286. Atatürk, çağdaşlaşmanın ancak eğitimle mümkün olacağını düşünmüştür. Bu düşüncesini okulla, okulun verdiği ilim ve fenle, Türk ulusu, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün ince güzellikleriyle belirip gelişecektir sözleriyle dile getirmiştir. Atatürk, eğitimin toplumsal yaşantımıza ve çağımızın getirdiği gerçeklere uygun düşmesi, yani laik ve bilimsel olması gerektiğini belirtmiştir. Bu konuda öğretmenlere ve aydınlara görev vermiştir. Ülkemiz için uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin vakit geçirilmeksizin yapılması ve gelişmesi gereklidir. Bunun için de bütün ilim ve fen insanları, öğretmenlerimiz, ozanlarımız, yazarlarımız bu uğurda çalışmayı bir namus borcu bilmelidirler. Atatürk bir kültür ordusu yaratarak Türk ulusunu dar kafalı bilgisizlerin elinden kurtarmayı amaçlamıştır. Bunun için de ürettikleriyle çağdaş dünyaya katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirecek bir ulusal eğitim seferberliği başlatıp herkesi bu eğitimden geçirmek istemiştir. Akarsu adı geçen eser sayfa 37. Atilla İlhan, Atatürk'ün çağdaşlaşma anlayışı konusunda şu çarpıcı değerlendirmeleri yapmıştır. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmalıyız. Ne demek oluyor? Hiç düşündünüz mü? Pek sanmıyorum. Tutturmuşuz en büyüğümüzden en küçüğümüze, habire tekrarlıyoruz ama içeriği nedir, boyutları nedir araştıran yok. Oysa biraz kurcalasan, al sana programların en halisi, en sağlamı. Önce biraz bunu yapalım diyorum. Kemal Paşa'nın iki büyük hüneri vardır ki birisi bu çağdaş uygarlık deyimi, ötekisi bunun içinden çıkan bir düşünüş biçimidir. Önce bunları kavramayı öğrenelim. Ne gibi mi? Şöyle. Çağdaş uygarlık düzeyini hedef diye aldın mı, bir kere sürekli devrimciliğe mecbursun. Çünkü çağdaş uygarlık düzeyi dogmatik değil, diyalektik bir kavram. Kendi karşıtlarıyla çarpışa, birleşe gelişiyor. Dünün uygarlık düzeyiyle bugünün uygarlık düzeyi bir mi? Aynı şey mi? Olamaz elbet. Her geçen gün insanlık yeni buluşlarla uygarlık düzeyini daha ileri götürüyor. Götürdükçe de Mustafa Kemal'in Türkiye'ye tespit ettiği amaç yenileşiyor, gelişiyor, başkalaşıyor. Bunu anlamaz bir kenara yazmazsan, istediğin kadar Atatürkçüyüm de, yırtın. Atatürkçülük adı altında olmadık zulümler yapıp ileri fikirli aydınları ezaya çek. Kemal Paşa'nın tutumundan çok uzaklardasın. Hadi somut konuşalım. Kemal Paşa sağken çağdaş uygarlık düzeyi neydi? Onun kuşağı için mi? Bu, o sırada dünyaya hükmeden sanayi devrimini yapmış, emperyalizm çağına ulaşmış batıdır. Batılı toplumlardır. Batılı bilim ve teknolojidir. Mustafa Kemal, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracağız dediği sırada iç içe iki şeyi amaçlar. Birincisi, çağdaş ekonomik altyapıya sahip olmak. İkincisi, bu altyapının içerdiği topluma ulaşmak. Birincisine varıldı mı, ikincisinin olacağını kestirmiş. Bu bakımdan çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için metodu da vermiştir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ne demek? Bilimlere dayanarak bu düzeye ulaşacağız demek. Peki bilimler sabit, dogmatik mi? Ne münasebet. Onlar da çağdaş uygarlık düzeyi gibi aralıksız değişiyor, yenileşiyor, ilerliyor. Mustafa Kemal'in atılımcılığı, sürekli devrimciliği, Türk toplumunu aşamadan aşamaya sıçratmayı öngörmekte. Kendisinden öncekilerin yaptıkları gibi bir aşamada dondurmaktan kurtarmayı içermektedir. Atilla İlhan, Hangi Atatürk? 8. Basım, İstanbul 2010, sayfa 157-159. Atatürk, çağdaşlaşma kavramını genellikle muasırlaşma olarak adlandırmıştır. Zaman zaman Batı medeniyetine dahil olmak ve batılılaşmak ifadelerini de kullanmıştır. Ancak Atatürk hiçbir zaman çağdaşlaşmayı Tanzimat reformcularının anladığı gibi Batı'yı taklit etmek anlamında batılılaşmak olarak anlamamıştır. O, batılılaşmak derken çağdaş değerlerin kaynağı olan yeri, garbı, Batı'yı ifade etmek istemiştir. Turan, adı geçen eser, sayfa 481. Şu sözler Atatürk'e aittir. Gözlerimizi kapayıp yalnız yaşadığımızı farz edemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp cihanla ilakasız yaşayamayız. Bilakis sürekli ilerleyen bir millet olarak medeniyet sahasının üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. İlim ve fen neredeyse oradan alacağız ve her ferdi milletin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Görüldüğü gibi Atatürk'ün amacı batılılaşmak değil, ilim ve fen neredeyse oradan alıp herkesin kafasına koymaktır. O dönemde ilim ve fen batıda olduğu için de batıdan alınmıştır. Atatürk, 1921'de TBMM'de yaptığı bir konuşmada Osmanlı reformistlerinin batı taklitçiliğini şöyle eleştirmiştir. İkinci Mahmut, memleketin yönetimini ıslah etmek için teşebbüste bulunmak istedi fakat yapılan girişimler Avrupa'yı taklit etmek oldu. Avrupa kanunlarını almak, Avrupa düzenlerini almak, Avrupa'nın elbisesini giymek gibi bir takım düzenleme girişimlerinde bulundu. Fakat bu gerçekte olumlu sonuç vermedi. Çünkü ıslahat için taklitçiliğe geçilmişti. Taklit suretiyle olan bu ıslahat girişiminin doğurduğu karışıklık bugün de sürmektedir. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 1, Ankara 1997, sayfa 204 ve diğerleri. Atatürk, Türk devriminin Fransız devrimini de taklit etmediğini, iki devrim arasındaki farkları ortaya koyarak şöyle açıklamıştır. 10 Temmuz Fransız İnkılabı, Bir baskıcı hükümdarla millet arasında en nihayet kayıt ve şartlarla denge arayan bir düşünüşü elde etmeyi yöneltilmişti. Halbuki bizim inkılabımız meşrutiyet yönetimini dahi özgürlük ve milletin bağımsızlığı için yeterli görmez ve kayıtsız şartsız millet hakimiyetini kendi elinde tutan esaslı bir ilkeye dayanır. Bu ilkenin ilgi duyduğu şekil hiçbir zaman eski şekillerle karşılaştırılamaz. Bu iki inkılap arasındaki fark tarif edilemeyecek kadar büyüktür zannederim. Birincisi Fransız inkılabı, milletin doğal olarak aradığı özgürlük havasını aldırdığını zannettirirken bir harekettir. Fakat ikincisi, Türk inkılabı, özgürlük ve hakimiyeti gerçekleştiren ve maddi olarak tespit ve ilan eden bir mutlu inkılaptır. Ve şüphesiz yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada önemli dikkate alınmaya değer bir yeniliktir. Fransa ihtilali bütün dünyada özgürlük düşüncesini estirmiştir. Bu fikrin halen esas kaynağı bulunmaktadır. Fakat o tarihten beri insanlık ilerlemiştir. Türk demokrasisi Fransa ihtilalinin açtığı yolu takip etmiş fakat kendisine has seçkin niteliğiyle gelişmiştir. Zira her millet inkılabını sosyal çevrenin baskıları ve ihtiyacına bağlı olan hal ve durumuna ve bu ihtilal ve inkılabın meydana geliş zamanına göre yapar. Taklitçiliğin yıkım getireceğini düşünen Atatürk, Cumhuriyeti kurarken neden Batı'dan yararlandığını da şöyle açıklamıştır.
Biz Garp, Batı medeniyetini bir taklitçilik olarak almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. Arı İnan düşünceleriyle Atatürk, Ankara 1991, sayfa 120.
Daha Kurtuluş Savaşı'nın başlarında TBMM'deki doktrinlerden birine girmemiz gerektiği yönündeki telkinlere adımızı koyalım, adımızı bilelim, kapitalist miyiz, sosyalist miyiz, bolşevik miyiz, adımızı bilelim diyenlere Atatürk şu yanıtı vermiştir. Biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benzeriz. Adı geçen eser sayfa 77. Atatürk, Ziya Gökalp gibi kültür ve medeniyet ayrımına gitmeden tek medeniyet olduğunu, onun da Batı medeniyeti olduğunu ifade etmiş ve medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmaya mecburdur demiştir. Adı geçen eser sayfa 83. Şu sözler de Atatürk'e aittir. Medeniyetin ne olduğunu başka başka tarif edenler var. Bence medeniyeti kültürden ayırmak güçtür ve lüzumsuzdur. Adı geçen eser sayfa 78. Memleketler muhteliftir fakat medeniyet birdir ve bir milletin ilerlemesi için bu yegane, tek medeniyete katılması lazımdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Batı'ya karşı elde ettiği zaferlerden çok mağrur olarak kendisini Avrupa milletlerine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır. Bu bir hataydı. Bunu tekrar etmeyeceğiz. Adı geçen eser sayfa 85. Medeniyete girmek arzu edip de Batı'ya yönelmemiş millet hangisidir? Adı geçen eser sayfa 81. Burada Atatürk'ün Batı medeniyeti yerken kastettiği şey 20. yüzyılda Batı ile özdeşleşmiş olan çağdaş uygarlıktır. Ziya Gökalp'in formüle ettiği harz, kültür ve medeniyet ayrımı aslında Osmanlı reformistlerinin temel yanılgısıdır. Örneğin Ahmet Cevdet Paşa kültür ve medeniyet ayrımına başvurarak bilim ve teknik alanda batılılaşmaktan yana olduğunu fakat kültürde batılılaşmaya karşı olduğunu söylemiştir. Osmanlı reformistleri Batı kültürüne yönelmeden, o kültürün kaynaklarına inmeden, bilimsel ve laik düzene geçmeden Batı'nın yalnızca tekniğini almaya kalkmışlar. Ancak o tekniğin arkasındaki akılla ve düşünce biçimiyle ilgilenmedikleri için yaptıkları yenilikler kötü, Batı taklitleri olmaktan öteye geçememiştir. Bu yönüyle bakılınca Fatih Sultan Mehmet'in daha batıcı olduğu bile söylenebilir. Fatih kendi çağındaki Rönesans'tan oldukça fazla etkilenmiş, antik tarihle ilgilenmiş, batılı bilim insanlarını, sanat insanlarını İstanbul'a davet etmiş, medreselerde akılcı ve bilimsel eğitim yaptırmış, batı dillerini öğrenmiştir. Ancak kendisinden sonra yine akla ve bilime kapalı orta çağ kafası egemen olduğu için Osmanlı İmparatorluğu geri kalmıştır. Fatih daha 15. yüzyılda batının kültür köklerine inerken tanzimatçılar 18. yüzyılda sadece batıyı taklit etmişlerdir. Akarsu, adı geçen eser sayfa 87-88. Bunun adı tanzimat kafasıdır. Tanzimat kafası bugün yeniden hortlamıştır. Bu kafa sözde Batı medeniyetine karşıdır. Batı medeniyetinden yararlanmayı taklitçilik olarak görür. Ancak 20. yüzyılda Şişli'nin orta yerine Süleymaniye Camii'ni dikmeyi kendi kültürlerine sahip çıkmak zanneder. Batı taklitçisi olmayacağım derken kendi kendisinin çok kötü bir taklitçisi olmuştur ama farkında değildir. Böylece hep geçmiş atalarının birikimiyle avunur, adeta yüzyıllar öncesinde yaşar, aklı özgürleşemediğinden yaratıcılık yeteneği gelişmemiştir. Bu nedenle hep kendi kendinin kötü taklitçisidir. Bu haliyle de çağdaş uygarlığa hiçbir şey katamaz doğal olarak. Akarsu, adı geçen eser, sayfa 227. Osmanlı modernleşmesi, genel anlamda Tanzimat kafasının bir ürünü olduğu için de bir türlü başarılı olamamıştır. Osmanlı reformistleri 17. yüzyıldan itibaren başlayan duraklamayı, Batı'nın üstün tekniklerini, silahlarını, makinelerini alarak durdurabilecekleri yanılgısına düşmüştür. Oysa ki bir makineyi dışarıdan almak, o makineyi yapan uygarlığın düzeyine çıkmak demek değildir. Treni, fabrikayı, otomobili, bilgisayarı yapabilmek için öncelikle çalışma düzenini, aile ve eğitim düzenini, siyasi ve hukuksal düzeni, sanayi ve bilgi toplumunun gereklerine göre yenilemek gerekir. Ancak Osmanlı reformistleri bu gerçekleri göremeyerek veya görmek istemeyerek kültür medeniyet ayrımına girip Batı'nın sadece medeniyetini almaya kalkışmıştır. Ancak bu ayrımı yaparken örneğin Kaan'ı, Karabasan, at arabası düzeyindeki bir toplumun aile, hukuk, eğitim ve ahlak düzeniyle traktör, biçer döver, tren, otomobil ve uçak düzeyindeki bir toplumun aile, hukuk, yönetim, eğitim ve ahlak düzeninin köklü nitelik farklılıklarına sahip olduğunu tartışmak bile istememiştir. Kültür ayrı şeydir, uygarlık ayrı şeydir. Biz uygarlığı batıdan alırız çünkü uygarlık evrenseldir. Ama kültürümüze dokunmayız çünkü kültür millidir demekle yetinmiştir. Ozan Kaya, adı geçen eser, sayfa 65. Kültür medeniyet ayrımı yapanların kafasında batıdan medeniyet yani teknoloji alabiliriz ama kültür yani eğitim kurumları, siyasi kurumlar, aile hayatına ilişkin düzenlemeler alamayız düşüncesi vardır. Çünkü onlara göre insan aklı toplumsal düzenlemeler yapmaya yetmez. Bu düzenlemeler kutsal kitapta vardır. Onlara göre insan bu konularda bir çocuk gibidir. Bu nedenle de bu kafa ne ulusal egemenliği tanımıştır, ne bilimsel düşüncenin yayılmasına taraftar olmuştur, ne de saltanat baskıcılığına karşı çıkmıştır. Sonuç olarak da bırakın saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasını, kadınlara toplumsal haklar tanınmasını, eğitim kurumlarının çağdaşlaştırılmasını bile Batı taklitçiliği, vatan sevgisinden yoksunluk, köksüzleşme ve hatta ahlaksızlık olarak adlandırmıştır. Adı geçen eser, sayfa 51-52. Örneğin, Prens Said Halim Paşa, tüm öğrenimini İsviçre'de yapmış olmasına karşın, Sebilür Reşat dergisinde yayımlanan Buhran-ı Fikrimiz adlı kitapçığında şu değerlendirmeleri yapmıştır. İnsana fizik ve kimya yasalarını bulmasına izin veren gözlem ve akıl yürütme yetisi, ahlak ve toplum yasalarını da bulma olanağı da verir mi? Bu iki tür olay birbirinden köklü biçimde farklıdır. İnsan kendisinin istencinden, doğal eğilim ve yaratılışındaki kusurlarından tümden bağımsız olan birinci tür olayları, doğa olaylarını tam bir tarafsızlıkla gözlemleyebilir ve yasalarını, düzenliliklerini bulabilir. Ama toplumsal ve ahlaki yasaları keşfetmesine olanak yoktur çünkü insan kusurlu ve eksik yaratılışının etkisi altındadır. Bu demektir ki, peygamberce bildirilmedikçe insanlar toplumsal ve ahlaki yasaları hiçbir zaman öğrenemezler. Atatürk, biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz derken işte bu kafa yapısını eleştirmiştir. Atatürk'ün başarısı kültür medeniyet ayrımı yapan ve kültürü dışlayan bu Tanzimat kafasıyla hareket etmemiş olmasıdır. Atatürk tek medeniyet olduğuna inanmıştır. O tek medeniyetin yalnızca teknik gelişmeleri değil, kültürü de kapsadığını düşünerek batılı düşüncelerin sonuçlarına değil, temellerine, kaynaklarına inmiş, batıyı çağdaşlaştıran düşünüşe uzanmıştır. O da ancak akılla ulaşılabilecek bilimsel düşünüştür. Said Halim Paşa, Buhran-ı Fikrimiz, Sebilür Reşat'tan nakleden Ozan Kaya, adı geçen eser, sayfa 53, Akarsu, adı geçen eser, sayfa 101. Bu nedenle Atatürk, en gerçek yol gösterici ilim ve fendir demiştir. Gerçekten de bir toplum çağdaş uygarlık düzeyini ancak akıl ve bilimi kendisine kılavuz yaparak, araştırıp eleştirerek, kendi iç yaratmalarıyla varabilir. Bu araştırmanın ve eleştirmenin temelinde ise felsefe ve kültür vardır. Ünlü Fransız düşünür Georges Duhamel, Türkiye, Batı'nın Yeni Gücü adlı kitabında Atatürk'ün başarısının medeniyet algısında olduğunu belirtmiştir. Ne Cromwell, ne Robespierre, ne Lenin ve ardından gelenler, önderlik ettikleri ulusu bilim felsefesi düşünme yöntemi, kısacası geleceğini değiştirme yoluna götürmeye kalkışmışlardır. Türkiye, Mustafa Kemal'in itmesiyle kendisine yalnız becerikli işçiler, teknisyenler ve mühendislerin yeterli olmadığını, tersine işlere asıl yön veren bilim filozoflarına, yöntem kurucularına gereksinim bulunduğunu kavradı. Mustafa Kemal böylece bütün insanlığın içinde çırpındığı uygarlık bunalımının temel sorununa, yani çağdaş bilimin sağladığı güçlü teknolojinin nasıl kullanılacağı sorununa en geçerli yaklaşımı getirdi. Ozan Kaya, adı geçen eser, sayfa 4. Atatürk, kültür-medeniyet ayrımı yapmayarak Batı medeniyetinin temelindeki yönteme, yani rasyonel akla ve eleştirel düşünce biçimine yönelmiştir. Mısırlı yazar Muşarraf'a, Atatürk'ün bu yönünü şöyle değerlendirmiştir. Atatürk'ün Doğu için değeri somut ve olumludur. Çünkü o bize kültürce Batı'nın etkisi altında kalıp boğuluruz yolundaki korkularımızın temelsiz olduğunu gösterdi. Doğulu uluslara ulusal bütünlüklerini yitirmeden kendi değerlerini yeni durumlara nasıl uygulayacaklarını gösterdi. Adı geçen eser, sayfa 70. Atatürk'ün çağdaşlaşırken Batı'ya yönelmesinin temel nedeni, Doğu kültürünün 10. yüzyıldan beri yorumlamaya, Batı kültürünün ise 15. yüzyıldan Rönesans'tan beri araştırmaya ve eleştirmeye dayanmasıdır. Bu yüzden Batı, son 300 yılda her alanda yaratıcı olmuştur. Akarsu, adı geçen eser, sayfa 50, 51, 217. Atatürk, Doğu medeniyeti derken, nakilciliği ve yorumculuğu, Batı medeniyeti derken araştırıcılığı ve eleştiriciliği anlatmak istemiştir. Atatürk, yüzyılın başında küllerinden doğan yeni Türkiye'nin araştırıcılığa ve eleştiriciliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğü için Batı'ya yönelmiştir. Bu nedenle Türk devrimine dinamik devrim demiştir. Yaratıcı düşüncenin bu dinamizmi sürekli kılacağına inanmıştır. Bizim programımıza karşı çıkanlar onu görmeye alışık oldukları bir kalıba, doktrine benzetemiyorlardı. Oysa bizim programımız temelliydi ve işlemseldi. Biz de isteseydik uygulanamayacak düşünceleri, kuramsal kimi ayrıntıları yaldızlayıp bir kitap doktrin yazabilirdik. Öyle yapmadık. Ulusumuzun maddi ve manevi gelişme gereksinimleri doğrultusunda işlem ve eylemlerimizle sözlerin ve kuramların önüne geçmeyi tercih ettik. Atatürk, Batı'ya karşı kazandığı bir savaştan sonra Batı'nın çağdaş uygarlığını örnek almıştır. Atatürk, Batı'nın her türlü emperyalizmine karşıdır ama Batı'nın akıl ve bilimle şekillenmiş çağdaş uygarlığına taraftardır. Atatürk batıcıdır veya değildir derken her şeyden önce hangi Batı, hangi Avrupa diye sormak gerekir. Çünkü Atatürk Batı'yı, Avrupa'yı ikiye ayırmıştır. Resmi Avrupa ile bilim, kültür ve uygarlık Avrupası. Atatürk resmi Avrupa derken emperyalist, sömürgeci Avrupa'yı kastetmiştir. Atatürk 16 Mart 1920'de İngiltere ve Fransa'nın İstanbul'u resmen işgal etmelerini anlatırken şöyle demiştir. Osmanlı ulusunun siyasi egemenliğine ve özgürlüğüne indirilen bu son yumruk, 20. yüzyıl uygarlık ve insanlığının kutsal saydığı bütün ilkelere, özgürlük, yurt ve ulus duygusu gibi bugünkü insan topluluklarının temeli olan bütün ilkelere ve bu ilkeleri ortaya koyan insanlığın genel vicdanına indirilmiş demektir. İlgili ulusların şeref ve onurlarıyla da bağdaşmayan bu davranış üzerinde yargıya varmayı, resmi Avrupa'nın değil, bilim, kültür ve uygarlık Avrupa'sının vicdanına bırakmakla yetinir ve bu olaydan doğacak tarihsel sorumluluğa son olarak bir daha dünyanın dikkatini çekeriz. Akarsu, adı geçen eser, sayfa 229. Atatürk, uygar batıya değil, bu emperyalist batıya karşıdır. Nitekim, karşı olduğu emperyalist batıyla savaşmış, karşı olmadığı uygar batıyı benimsemiştir. Benimsediği de hiç kuşkusuz uygarlığın ve kültürün temeli olan özgürlük ve bağımsızlıktır. Akarsu, adı geçen eser, sayfa 88-89. Atatürk, çağdaş bir millet olabilmek için çağdaş kültüre katkıda bulunmak gerektiğini çok iyi kavramıştır. Şüphesiz her insan, cemiyetinin kültürü, yani medeniyet derecesi bir olmaz. Bu farklar devlet, fikir, iktisat hayatının her birinde ayrı ayrı göze çarptığı gibi, bu fark üçünün bileşkesi üzerinde de görülür. Yüksek bir kültür, onun sahibi olan millette kalmaz, diğer milletlere de tesirini gösterir. Büyük kıtalara yayılır, diyen Atatürk, bir gün Türk ulusunun da ulusal kültürüyle çağdaş uygarlığa katkıda bulunmasını arzulamıştır. Koca Türk, Atatürk'ün fikir ve düşünceleri, sayfa 78. Bunun için de bir taraftan ulusal kültürün temel kaynakları olan tarih ve dile, diğer taraftan da çağdaş kültürün temel kaynağı olan batıya, daha doğrusu akıl, bilim ve eleştiri gibi batılı yöntemlere yönelmiştir. Atatürk'ün ulusal kültür yolundan geçerek çağdaş kültüre katkıda bulunma düşüncesi onun kültür ve uygarlık anlayışıyla bağlantılıdır. O, tek bir uygarlık, tek bir kültür olduğuna inanır ve bütün ulusların bu kültürde yer almasını ister. Atatürk'ün dünya görüşünde ulusallıkla evrenselliği, ulusla insanlığı bütünleştiren de bu kültür anlayışıdır. Akarsu, adı geçen eser, sayfa 90. Atatürk, yeni Türkiye'nin batılılaşmak ya da doğululaşmak gibi bir amaç taşımadığını, yeni Türkiye'nin tek yönünün evrensel uygarlık değerleri olduğunu bir gazeteciye şöyle ifade etmiştir. Bizim ilkemiz Asya ve Avrupa için aynıdır. Her ikisinin de en iyi yönlerini alacağız fakat bağımsızlığımızı da koruyacağız. Her şeye yalnızca Türk çıkarlarını göz önüne alarak Türk görüş açısından bakacağız. Bu gerçeklere karşın maalesef 1940'lardan itibaren İnönü Atatürkçüleri ve 1980'lerden itibaren de Evren Atatürkçüleri, Atatürk'ü batıcı, Atatürk'ün akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşma idealini ise batılılaşma olarak adlandırmışlardır. Bu yanlış adlandırma son 30 yıldır okullardaki zorunlu inkılap tarihi derslerinde sürekli tekrarlanarak neredeyse hiç sorgulanmadan kabul edilen bir gerçeklik halini almıştır. Rahmetli Attila İlhan, yıllarca bu yanlış adlandırmaya karşı mücadele etmiş ama maalesef bir sonuç alamadan aramızdan ayrılmıştır. Yazık doğrusu. Türk devriminin yerli kökleri. Atatürk, Türkiye'yi çağdaşlaştırırken her şeyden önce ulusal kültürü açığa çıkarmış ve Türk aydınlanmasını bu ulusal kültürle beslemiştir. Batının Rönesans'ı gerçekleştirirken antik tarihten beslenmesi gibi Atatürk de Türk devrimini gerçekleştirirken eski Türk tarihinden ve Türk halk kültüründen beslenmiştir. Türk tarih ve dili tezlerinin ileri sürülmesi, bu tezleri araştırmak için Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması, halk ağızlarından tarama ve derleme çalışmalarının yapılması, Türk halk edebiyatının ve eski Türk seyirlik oyunlarının yeniden canlandırılmak istenmesi, Türkçe'ye önem verilmesi gibi çalışmaların nedeni Türk tarihini ve Türk halk kültürünü açığa çıkarmaktır. Bu nedenle Türk devriminin çok önemli yerli kökleri vardır. H.C. Armstrong, Bozkurt, Çeviren Gül Çağlı Güven, 5. basım, İstanbul 1997, sayfa 209. Atatürk bir konuşmasında Türk devriminin yerli köklerine şöyle vurgu yapmıştır. Bir ulus için mutluluk olan bir şey, bir başkası için yıkım getirebilir. Aynı neden ve koşullar birini mutlu etmesine karşın öbürünü mutsuz kılabilir. Onun için bu ulusa gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü biliminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım ama unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. Ulusumuzun tarihini, ruhunu, geleneklerini gerçek, sağlıklı ve doğruya bağlı bir bakışla görmeliyiz. Gizlemeden söylemeliyiz ki, bugün bile aydınlarımızın gençleriyle halk ve geniş yığınlar arasında kesin bir uyum yoktur. Ülkeyi kurtarmak için bu iki düşünüş biçimi arasındaki ayrılığı durdurmak gereklidir. Bunun için de halk yığınlarının yürümesini çabuklaştırması, bundan başka da aydınların çok hızlı gitmesi gerekir. Ama halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok aydınlara düşen bir görevdir. Atatürk çağdaş Türkiye'yi kurarken hep iddia edildiği gibi sadece batıdan yararlanmamıştır. Zaman zaman doğudan, Türk-İslam dünyasından da yararlanmıştır. Ancak Atatürk nasıl ki batıdan yararlanırken batılılaşmaya, İngilizleşmeye, Fransızlaşmaya karşı olmuşsa, doğudan yararlanırken de doğululaşmaya, Araplaşmaya, Farslaşmaya karşı olmuştur. Örneğin Atatürk'ün Kur'an-ı Kerim'i ve Buhari'nin hadis kaynağını Türkçe'ye tercüme ettirmesi, hutbeleri ve ezanı Türkçeleştirmesi onun hem doğudan, İslam dünyasından yararlandığını hem de doğululaşmaya, Araplaşmaya karşı olduğunu göstermektedir. Atatürk, Müslüman kalalım ama Araplaşmayalım düşüncesindedir. Atatürk bir taraftan Batı'nın sorgulayıcı aklıyla şekillenmiş temel değerleri alırken, diğer taraftan da Doğu'nun yüzlerce yıllık tecrübeleriyle başarısı kanıtlanmış temel değerleri alıp, ki bu değerlerin çoğu ortak aklın ürünü olduğundan birbirine benzer, sentezleyerek kullanmıştır. Atatürk, 1921 yılındaki 1. Marif Eğitim Kongresi'nde Türk devriminin yerli köklerine vurgu yaparken bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Bir ulusal eğitim programından söz ederken eski dönemin boş inançlarından ve doğal özelliklerimizle hiç de ilişkisi bulunmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelebilen her türlü etkilerden tümüyle uzak, ulusal ve tarihsel karakterimize bütünüyle uygun bir kültürü anlatmak istiyorum. Çünkü ulusal dehamızın gelişimi ancak böyle bir kültürle sağlanabilir. Atatürk, batılılaşma diye adlandırılan bazı devrimlerini aslında Türk-İslam tarihindeki bazı uygulamalardan esinlenerek gerçekleştirmiştir. Örneğin, Cumhuriyeti ilan ederken, laiklik konusundaki devrimleri gerçekleştirirken, kadınlara haklar verirken, harf devrimini yaparken, batıdan çok doğudan, Türk-İslam tarihinden yararlanmıştır. 1937 yılında Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi dolayısıyla İçişleri Bakanı Şükrü Kaya yaptığı konuşmada, Türk devriminin yerli köklerini şöyle vurgulamıştır. Atatürk'ün koyduğu prensipler, Atatürk ilkeleri Türktür. Yani temeli ve kaynağı bakımından milletin karakterinden alınmış ve onun ihtiyaç ve zorunluluklarına uygun olarak seçilmiştir. Bu prensipler aynı zamanda Türkçüdür de. Mahmut Goloğlu, Tek Partili Cumhuriyet 1931-1938, İstanbul 2009, sayfa 232. 9. ayrımın sonu, sayfa 142.